Ayrım 6. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevki Süreyya Aydemir. Sayfa 68. Toplum sözcülerini verince. Toplum zaman zaman kendi içinden kendi sözcülerini atar. Bu gibi insanlar toplumun yapısından bazen bir patlama ile fırlarlar. Toplum kabuğunun altında biriken ihtibasların, yani insanların şuur altına, bilinç altına itilmiş binbir çeşit hislerin, arzuların, özlemlerin sözcüsü ve bayrakları olarak halkın o güne kadar belki ifade edemediği fakat özlediği şeylere tercüman olurlar. Yahut da toplumun durgun hayatına hareket, yayılış, yerleşiş dalgaları verirler. İhtilalciler, hatta fatihler, büyük macera önderleri bunlardandır. Bazen de toplum adamı, toplum kabuğunun sadece bir çatlaması ile sessiz sedası sahneye çıkar. Ama bu sahnede gene bir takım uyuyan eğilimlerin, özlemlerin sözcüsü olur. Mesela Menderes, toplum içinden, toplum kabuğunun böyle bir çatlaması ile çıktı. Ama kısa zamanda evvela çevresinin, sonra halk kalabalıklarının ruhlarında o güne kadar geri itilmiş ve orada birikmiş ihtibasları yoğurmasını, dile getirmesini bildi. Onun bir gün hem böyle çetin bir parlamento adamı, hem böyle cezbeli bir halk sevgilisi olacağı beklenmiyordu. Ama o topluma kendisi mal etmeyi bildiği gibi, toplum da onu yumuşak hamuruna, kalabalıkların istediği, özlediği şekli verdi. Bir gün onun hayalinde ve bir demokrat üstünde göklere uçuracak kadar. Halk Partisi'ne gelince, Halk Partisi Menderes'in çıkışına ve bir halk sevgilisi haline gelişine gereken manayı verebildi mi? Bu beklenmeyen hadiseyi gereği gibi değerlendirebildi mi? Hayır, sanmıyorum. Onların gözünde Menderes daima o eski Menderes, yani parti kapılarında iş ve hizmet bekleyen uysal aydın mebusu olarak kaldı. Hani şu ara sıra, yahu şu çocuğa da bir yer bulalım, hele dur bakalım sırası var denilebilen adam. Gerçi hali görünüşü öyleydi de, onun vaktiyle birkaç aydınlı pamuk müstahsili arasında iktisat vekaletinin orta kattaki mermer holünde kabul sırasını beklediğini hatırlarım. Hemşehrileri adına ricası pamuk fiyatlarına birkaç kuruş zam edilmesidir. Ama bunda da ne kadar nazik, ne kadar sokulgan, hatta ne kadar iddiasız bir hali vardı. İnönü'ye gelince Adnan Bey'in potansiyelini onun o toprak davasında hırçın çıkışlarında değilse bile daha ilk muhalefet günlerinde sezmiş olması mümkündür. Çünkü görünüşe göre ne Köprülü'de, ne Koraltan'da, ne de Bayar'da Adnan Menderes'te açığa çıkan mücadele gücü göze çarpmıyordu. Sonra şu da vardı ki Menderes denebilir ki geçmişi olmayan adamdı ve geleceğini daha kayıtsız şartsız işleyebilirdi. Kaldı ki ruhunda kutsal bağlar, terk edilmeyecek saygılar, bağlılıklar da yoktu. Böyle insanlar söz sahibi olunca onların imkanları, mücadele güçleri, karar özgürlükleri her şeye gebedir ve onlardan olumlu veya olumsuz her şey beklenebilir. Bir hesaplaşma adamı. Kısacası 14 Mayıs 1950 ile beraber bir adam sivriliyordu. Öyle görünüyordu ki bu adamın büyük hesapları vardır. Bu bir hesaplaşma adamı olacaktı. Sert ve çetin bir hesaplaşma adamı. Onun daha ilk hükümet nutku, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden o güne kadar okunan nutuklardan başka bir şeydi. Başka bir dille yazılmıştı. Ve bu adamın dilini, kalemini bağlayacak hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Bu adam ya devlet başa ya kuzgun leşe diyebilecek insan bir insandı ve geleceğinin terazisine kafasını pekala koyabilirdi. İşte bu ruh hali içinde Menderes'te iktidar ihtirası gittikçe mistik bir eda aldı. Bu ihtiras onda kendince doğru bir nefs murakabesine dayanıyordu. Ben, benden önce gelmiş geçmiş başvekillerin en muktediriyim. Bu sözleri kendisinden dinlemişimdir. Bu ruh hali içinde o eğer söylendiği gibi ben kendime sabık başvekil dedirtmem demişse, elbette ki akıl ölçüleriyle zamanın kanunlarına zıt fakat iktidar mistiğiyle iç aleminin gerçeği olan bir hali ifade etmiş demektir. Bu noktada bir soru akla gelebilir. Peki ama bu adam bir büyük muhakemenin karşısında niçin beklenildiği kadar cesur, pervasız değildir? Evet, böyle de olabilir. Çünkü yakalandığı kıskacın ne olduğunu ve kaybedeceği şeylerin değerini biliyordu. Bu masada oynanan şey onun başı ve daha mühim olarak da hayatının bütün sermayesi olan tacıydı. Bu ikbalin kaybı sarsılmaya, ağlanmaya değerdi. Ama onun bu mahkemedeki durum ve davranışlarının tahlili bizim bu kitabımızın konusu değildir. Şimdi biz bu bahsi bir de onun kendi kendisini anlatışını vererek sona erdirmek istiyoruz. Evet, Adnan Menderes kendisini anlatıyor. Bu öyle bir hikaye ki onun şahsiyeti ve siyasi alana çıkışı hakkında bizi bir başka ve çok dikkate değer açıdan aydınlatacaktır. Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes kendisi hakkında ve Akis dergisinin 2 Kasım 1957 tarihli sayısında çıkan bir yazıya karşı Kendisini anlatan ve savunan bir cevap yazısı hazırlamayı lüzum görmüştür. Öyle görünüyor ki bu yazı kendisi tarafından dikte edilmiş ve üzerinde oynanmıştır. Fakat her nedense bu cevap yazısı dergiye gönderilmemiştir. Böylece de yayınlanmamış olarak kalmıştır. İşte bu müsveddeler şimdi eldedir. Ve Menderes'in kendi siyasi gelişmesi hakkında kendi hikayesini nakleden enteresan bir belge teşkil eder. Bu yazı Burhan Belge'nin evrakı arasında bulundu. Menderes sonradan bu yazıyı dergiye göndermekten vazgeçerek dergi aleyhine dava açmış ve yazı işleri müdürü bir yıla mahkum olmuştu. Bu belgeyi aşağıda aynen vereceğiz. Akis dergisine hitaben dikte edilen ve ayrıca kendisinin de bazı notlarını taşıyan bu müsvedde şöyle başlar. DP iktidardaki ekaliyet, kapaktaki politikacı başlığı altında ve seçim neticeleri üzerinde kendinize göre mütalaa yürütürken bir hayat hikayesi kısmında benim siyasi hayatım hakkında bazı malumat vermişsiniz. Bu bilgilerde esaslı yanlışlıklar bulunduğundan tahsihine lüzum görmekteyim. Ondan sonra asıl metne girilir. Fakat bu metni vermeden evvel Adnan Menderes'in biyografisi hakkında bazı bilgileri açıklamazsak hikaye biraz havada kalır. Adnan Menderes kimdir? Menderes'in doğduğu yer kesin olarak bilinmez. İstanbul, İzmir, Menemen bu arada sayılır. Bizce doğruya en yakın doğum yeri Aydın'dır. Babası Menemen'de ve civar merkezlerde tahrirat katipliği, yazı işleri katipliği yapmış olan Ethem Bey'di. Ethem Bey'in şimdiki Yunanistan'ın Yenişehir bölgesinden Aydın'a göçmen olarak gelen bir aileden olduğu söylenir. Adnan Menderes'in aile yakınlarından bir zata göre Ethem Bey'in ailesi Mora'dan değil Halep'tendir ve Ethem Bey Haleplizade ailesine mensuptur. İşte bu Ethem Bey Aydın'ın zengin toprak sahiplerinden Tireli Hacı Ali Paşa'nın torunu ile evlenir. Anlaşıldığına göre Hacı Ali Paşa da Tatar asıllı olarak söylenir. Menderes'in simasında bu soyun bazı belirgin hatları vardır. Abdülhamit zamanında çevresinin ayan ve eşrafından olan bazı kimselere paşalık ünvanı verilirdi. Bunlara resmi yazılarda Miri Miran yani Beylerbeyi manasına gelen Elkap ile hitap edilirdi. Askeri alanda bir görevleri olmazdı. Hacı Ali Paşa da çevresinin galiba bir evlenme yoluyla çiftlik sahibi olmuş, toprak davalarına karışmış, sivrilmiş bir adamıydı. Bu sebeple de ailenin hal ve vakti yerindeydi. Adnan bu ailenin tek çocuğu olarak kaldı. Tabii her eşraf ailesi çocuğu gibi nazlı büyütüldü. Üzerinde bütün bir ailenin ama bilhassa büyükannenin devamlı dikkat ve itinası vardır. Arkadaşları seçilirdi. İlk tahsilini Menemen'de yaptı. Sonra Amerikalılar idaresindeki İzmir Amerikan Koleji'nde okudu. Fakat koleji tamamlamadan oradan ayrıldı. İzmir İttihat ve Terakki İdadisi'ne, lisesine kaydedildi. Ethem Menderes'le arkadaşlığı oradan başlar. İdadi'den çıkınca İstanbul'daki yedek subaylar talimgahına gönderilmiş olmalıdır. Gerçi İzmir'in işgali üzerine ve hele Kuvayi Milliye'nin Aydın'a baskını sırasında Adnan Bey'in henüz vaziyetin tayin edemediğine ait bazı hatıralar nakledilmiştir. Bunu da yadırgamamak lazımdır. Fakat kendisinin daha sonraları Menderes havalisindeki Kuvayi Milliye hareketlerine karıştığı anlaşılmaktadır. Bunu Harp Hatıralarım isimli eserinde Ali İhsan Paşa anlatır. Sayfa 40. Birinci Dünya Harbi sonunda İngilizler tarafından tevkif edilip Malta Adası'na sürülen Ali İhsan Paşa, Sabis, 1921 Eylül'ünde Malta'dan kaçarak Kuşadası'nda Anadolu sahillerine çıkar. Oradan Ankara'ya giderken Koçarlı'da Adnan Menderes'e genç ve ateşli bir yedek subay olarak tesadüf ettiğini hikaye eder. Demokrat Parti'nin teşekkürü sırasında bu partiyle işbirliği yapan ve bir ara DP milletvekili de olan Ali İhsan Paşa, 1921'deki karşılaşma sırasında Adnan Bey'i çok takdir ettiğini, hatta onu kendi karargahına da almayı düşündüğünü naklederken, bundan niçin vazgeçtiğini şöyle özetler. Koçarlı'da aile çiftliğinin bulunduğunu öğrendiğim için kendi arazisinin üzerinde düşmana karşı müdafaya memur olmasını daha uygun bularak onu karargahıma almak fikrinden vazgeçtim. O sırada Ali İhsan Paşa'nın henüz yeri, vazifesi, karargahı belli olmadığı için bu sözler biraz havada kalır. Şu halde Adnan Menderes bu surette çiftliğinin ve böylece çevresinin müdafası ile meşgul olmuş demektir. Muharebeler sona erince Adnan Menderes, İzmir'in tanınmış Evliyazade ailesinden Berin Hanım'la evlenir. Tevfik Rüştü Aras da aynı aileden biriyle evliydi. Tevfik Rüştü Aras'ın eşi Makbule Hanım, Adnan Menderes'in kayınvalidesi Naciye Hanım'ın hemşiresi oluyordu. İltimas iddialarına yol açan yakınlık buradan geliyor. Menderes'in kayınpederi Evliyazadelerden İzzet Bey'di ve bir sinir hastalığı neticesinde vefat etti. Bu sıhriyet, Menderes'in siyasi hayata girişinde Tevfik Rüştü Aras'ın koruyucu tesirleri olduğu hakkında bazı kanılara yol açmıştır ki Menderes aşağıda vereceğimiz izahat ile işte bu hikayeyi aydınlatmak ister. Menderes kendisini anlatıyor. Adnan Menderes'in 2 Kasım 1957 tarihli Akis dergisinde çıkan ve bu konulara temas eden yazıları üzerine dikte ettiği açıklamaları hakikaten ilgi çekicidir. Şimdiye kadar yayınlanmamış olan bu cevap notlarını aşağıda aynen veriyoruz. Bir hayat hikayesi kısmında benim siyasi hayatım hakkında bazı malumat vermişsiniz. Bu bilgilerde esaslı yanlışlıklar olduğundan tahsihine lüzum görmekteyim. Milletvekili seçilişimin Tevfik Rüştü Bey'in iltimaslı hareketi ile olduğu söyleniyor. Eğer istesem ve Tevfik Rüştü Bey'den iltimas talep edecek olsam çoktan Halk Partisi içinde mevkiler elde eder, Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya yaklaşırdım. Hakikat böyle değildir. Madem ki biyografik malumat veriliyor, yanlışların tahsiye için izah edeyim. Atatürk zamanında ben Aydın'da Serbest Fırka'nın reisiydim. Serbest Fırka, Atatürk'ün düşünce ve teşebbüsüyle ve parlamentoda bir nevi iç murakabe rejimine gidebilmek ümidiyle kuruldu. Başına gene Atatürk'ün rica ve tensibiyle o zaman Paris sefirimiz olan eski başvekil Fethi Okyar getirildi. Fethi Bey'in teşkilat çalışmaları için çıktığı İzmir seyahati çok hadiseli geçti. Aydın'a da bu seyahat esnasında gittiği anlaşılıyor. Ama olaylar öyle gelişti ki Serbest Fırka ancak 3 ay kadar yaşayabildi ve gene Atatürk'ün gördüğü lüzum üzerine kendi kendini feshetti. O sırada yapılan belediye seçimlerinde yalnız Samsun seçimlerini kazanmıştı. Aydın'da kazanış ihtilaflı oldu. Bu konuda bilgi için Ağaoğlu Ahmet Bey'in Serbest Fırka Hatıraları isimli eserinde ve Tek Adam eserimizin cilt 3 bir fırkacılık teşebbüsü bahsinde bilgi vardır. Fethi Bey bizzat Aydın'a gelerek Serbest Fırka ile meşgul oldu. Aydın'daki belediye seçimlerini kazandım. Gayet dürüst bir mücadeleye giriştim. Halk Partisi ileri gelenleriyle tanışıyordum. Reşit Galip, Necip Ali hemşehrim ve dostlarımdı. Fethi Bey'in Serbest Fırkası ortaya çıkıncaya kadar ise Halk Partisi'ne onların rica ve ısrarlarına rağmen girmemiştim. O devredeki muhtemetler saltanat idaresini beğenmiyordum. Fethi Bey'in partisi malum şartlar altında feshedildi. Memlekete derin bir teessür hakim oldu. Halk Partisi kendisini toplamak istedi. Vilayetlere heyetler gönderildi. Bu arada İzmir ve Aydın'a da Celal Bayar riyasetinde Vasıf Çınar, Ziya ve Halit Onaran'dan müteşekkil 4 kişilik bir heyet geldi. Daha sonra da Atatürk seyahate çıktı ve Aydın'a uğradı ve Aydınlılarla teması zaruri gördü. Ben gelen heyetle bir hafta temas etmedim. Nihayet Celal Bayar tanıdığım ve hürmet ettiğim bir zattı. Vasıf Çınar İttihat ve Terakki İdadi Mektebi'nden hocamdı. Nihayet Halit Onaran da iyi tanıdığım olmak itibariyle kendiliğiyle temas çekinilmez bir hal aldı ve temas temin edildi. Bu muhterem zatların ibram ve ısrarı üzerine Halk Partisi'ne girerek fikirlerimizi parti içinde müdafaa etmek muvaffak olacaktı. O zamana kadar ve benimle beraber çekingen tanınan arkadaşlarla Halk Partisi'ne girdik. Bir şartla ki teşkilatı yeniden kuracak ve muhtemitlik saltanatında üzücü bir takım hareketleri görülmüş olanları partiden uzaklaştıracak. İşte ben böyle ısrarlar ve arzular ve onlara karşı dermeyan ettiğim şartlarla AK Partisi'ne girdim. Bu arada Serbest Fırka zamanında seçim sandıklarının kırılması suretiyle kazanılan Aydın Belediye seçimlerinin düzeltilmesini de şart koştuk. Aydınlılar bunları bilirler. Şurasını da söyleyeyim ki Halk Partisi teşkilatını aldığım selahiyetle bütün kazalarda, nahiyelerde yeniden kurdum. Sevilen, dürüst arkadaşları iş başına getirip diğerlerini bertaraf ettik. Bu arada Atatürk yurt seyahatine çıkmıştı. Aydın'a da geldiler. Ben Halk Partisi reisiydim. Bütün Serbest Fırka mevcutlarının Halk Partisi'nin kademelerine girmiş oldukları, kendilerine jurnal edilmiş olduğu için Aydın'da birçok ziyaretlerini yaptıkları halde Halk Partisi'ne gelmeyi arzu etmediler. Nihayet Vasıf Çınar ve arkadaşların ısrarları üzerine ve eminim ki istemeyerek sırf usul zaruretiyle yaptıkları bu ziyaretin uzamamasını, mümkünse 5 dakikada bitirilmesini arzu ediyordu. Nitekim teşriflerinden sonra ikram ettiğimiz sigarayı dahi almak istemediği gibi kahve emredip etmediklerini sordum, onu da istemediler. Belki fazla tafsil ediyorum fakat madem ki sordunuz söyleyeyim. Konuşmaya başlayınca memleket mevzularından bahis açıldı. Kendilerine merhum Recep Peker ve Fahrettin Gökaltay'da refakat etmekteydiler. Menderes'in dikte ettiği notların burasında Fahrettin Günaltay yazılmıştır. Ya General Fahrettin Altay yahut Profesör Şemsettin Günaltay olması mümkündür. Başladığımız hasbihalde o zamanki isimleriyle Gazi Hazretleri'nin son derece alakalandıkları aşikar görünüyordu. Orada il idare kurulundan 7 azda ve ilçe idare kurulundan 7 azda hazırdılar. Fakat iltifat buyurdular. Hasbihal Atatürk'le hemen hemen aramızda geçti. İlk defa teklif ettiğim sigarayı almayan ve kahve istemeyen büyük gadinin memleket meseleleri üstünde hasbihal derinleştikçe kendilerine zaman zaman takdim ettiğim bir paket gazi sigarasını içip bitirmiş olduklarını avdetlerinde müşahede ettim. Ve ayrıca 4 kahve emir buyurdukları da bugünkü gibi hatırımdadır. Programlarında da aksaklık oldu. Çünkü birkaç dakikalık bir ziyaret için teşrif buyurdukları orada tam 4 saat kaldılar. Konuştuğumuz mevzular sanayileşme ve kooperatifçilik mevzularıydı. Ertesi gün Denizli'ye teşrif edeceklerdi. Vasıf Çınar ve Halit Onaran vasıtasıyla bana iki emirleri oldu. O zaman henüz devam etmekte olan Türk Ocakları İdare Heyeti'nin değiştirilmesi ve Musa Habemiz'in Siklet Merkezi'ni teşkil eden zirai istihsal ve kredi kooperatifleri meselesiyle sanayileşme mevzuu üzerinde konuştuklarımızın bir küçük rapor haline konularak ertesi gün Denizli'den Aydın'a geçerken tevdiğini istediler. Bu emirleri yerine getirildi. Ben parti reisiydim. Parti o zaman şöyle ilan etmişti. Mebus olmak isteyenlerin behemehal parti merkezine müracaatları şarttı. O zaman hatırladığım ve gazetelerin yazdığına göre 6000 küsur kişi mebusluğa talip oldu. Halk Partisi benim şart olmasına rağmen böyle bir talepnamemi çıkaramaz. Ama hiç teşebbüs etmediğim halde ve bir sürpriz olarak gece yarısı namzetler arasında ismimin okunduğunu ertesi sabah arkadaşlarım söylediler. Çünkü ben bütün gün işimle gücümle meşgul olarak gece radyoyu bile dinleyemeden yatmıştım. Vasıf Çınar ve diğer arkadaşlar Atatürk'ün Recep Bekir'i, bugün konuştuğum genç elbette burada bizim parti muhtemetleriyle çalışamaz, şayan dikkat bir gençtir dediğini bana naklettiler. Ben kimseden ömrüm boyunca hiçbir surette iltimas talep etmedim ve kimse de bana iltimas yapmadı. Tevfik Rüştü Bey kendisine hürmet ettiğim bir zattır. Onun iltiması ile mebus olmak değil, çok defa fikir bakımından karşısında mevki aldığım oldu. Bana zaman zaman ısrar etmesin diye haber gönderdiğini de hatırlatayım. Hadise budur. Meclise geldikten sonra büyük bir dikkatle kendimi memleket işlerine verdim. Hem vazifemi gördüm hem de hizmet için kendimi yetiştirdim. Başvekil oluncaya kadar da beni yarın için izam edecek hiçbir harekette bulunmadım. Param vardı, dostlarım vardı. 20 sene içinde herkesin peşinde koştuğu Avrupa seyahatini bir defa bile düşünmedim. Türlü vazife seyahatleri vardı. Lisan biliyordum, gençtim, faydalı olabilirdim. Hiçbirisini aklımdan geçirmedim. Bilakis meclis encümenlerinde çalıştım. Parti müfettişi olarak kaza, nahiye, belediye odalarında sabahlayarak vazife gördüm. Adnan Menderes'in siyasi hayata girişi üzerindeki beyanları burada biter. Fakat Akis dergisi onun arazi ve servet işlerine de dokunmuştu. Onları da cevaplandırmak ister ve beyanlarına şöyle devam eder. Servet ve arazi meselesine gelelim. Sahip olduğum araziden bahsetmiştiniz. Arazim 2600 dönüm değil, 500 dönüm fazlasıyla 3000 küsur dönümdür. Çok değil ama. Ne yapayım ki bunlara ehemmiyet veriyorsunuz. Bari hakikat ortaya çıksın. Ben çiftliğin başına geldiğimde anam babam çok evvel ölmüş bulunuyorlardı. Aradan çok zaman geçmişti. Sahipsiz kalmış arazinin şurasında burasında bir takım fuzuli tasarruflar, işgaller olmuştu. Zeytin yetiştirmek, ağaç yetiştirmek teşebbüslerine girişilmişti. Ayrıca köylüler için mühim olarak kullanılabilecek dağ parçaları da vardı. Arazim tapum altında olduğu halde bu teşebbüslerin hiçbirine müdahale etmedim. Komşularımla ve köylülerle bir tek davam olmadı. Tasarrufun altında bulunan fakat istifadelerine bıraktığım araziyi tapu terki suretiyle 1932 senesinde tamamıyla onların tasarruflarına terk ettim. Toprak kanunu ile alakalı göstermek isteyerek sattığımı söylüyorsunuz. O da doğru değildir. 3-4 köyün arazisi yoktu. Onların ıstırabını ben ruhumda yaşadım. Ve civarındaki komşularıma bedava denilecek bir bedelle ve ne zaman olursa ödenmek üzere arazimin büyük bir kısmını devrettim. Şehirden, kasabadan, buralara çok para verecek insanlar yok değildi. Fakat ben kendilerini çok sevdiğim ve beni çok seven komşularıma devretmeyi tercih ettim. Onların o arazide kurdukları küçük çiftlikleri görmek benim için bahtiyarlıktır. Evvelce çit damın altında yaşayan ve aralarında bulunduğum bu aziz insanların şimdi kendi mülklerinde ferah ve bahtiyar olduklarını görmekle ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. 1968 Nisan'ında Aydın bölgesini gezerken Menderes'in anlattığı bu hayat hikayesini hem onun çiftlikteki evini hem çiftlik arazisini dolaşarak kahyası, komşuları ve tanıyanlarıyla konuşarak daha yakından izleme imkanını buldum. Bu gezi ve temaslarım birçok cephelerden düşündürücü oldu. Menderes'in kendi topraklarından bir kısmını elden çıkardığı sıralarda oralarda toprak bedelleri inanılmayacak kadar düşüktü. Dönümü 7,5-10 lira kadar. O arada Menderes çiftliğinin güney kısmına düşen göl bölgesinden 500 dönümlük bir kısmı da arkadaşı Ethem Menderes'e temlik etmişti. Adnan Menderes arazi ve servet durumunu da böyle anlatıyor. Bundan başka ve kendisine dokunulan yazıda onun ufak tefek ihtiyatlarına da değinildiğinden rahatsızdır. Birkaç kelimeyle onları da cevaplandırır. Benim oda, kravat, elbise, terzi mevzularında masallaştırmışsınız. Sizden bahsedilse kim bilir neler çıkar. Ama ben de eğer aranırsa ancak dokunuldukça böyle konuşabileceğim vaziyette şeylerden başkası ortaya çıkmaz. Ben Aydınlılar arasında yetiştim. Maziyede onların beğenmeyecekleri hareketlerim olsaydı partimiz Aydın'da elbette ki zayıf kalırdı. Menderes'in kendini anlatan hikayesi burada biter. O bu parçaları dikte ederken öyle görünüyor ki kendisine takılan yazıdan gene kendi el yazısı ile bazı parçalar alarak notlar çıkararak önünde bulundurmuştur. Bunların bazılarına cevaplarında değinmeyi lüzumsuz bulmuş olacaktır. Bunlar hakikaten cevabı gerektirmez görünen önemsiz şeylerdir. Bu notlar arasında mesela şöyle bir parça da var. Başbakan seçildiğinden beri insan takatinin üstünde mesai yaptığından zaman zaman sinir buhranlarına kapıldığı oluyordu. Durup dururken gözlerinden yaşlar boşanıyor veya ortada bir şey yokken kahkahalarla gülmeye başlıyordu. O zaman sesini kısmak için mendilini ağzına tıkardı. Bu anlatılan bir nevi isteri halidir denebilir. Menderes'in bazı asabi buhranlara kapıldığı bilinen bir şeydir. Mesela ve bir defasında bu buhranlardan birinin Park Otel'de şiddetlice geçtiği söylenir. Fakat bunların had ve müdahaleyi icap ettirecek hallere varmadığı da malumdur. Hülasa Adnan Menderes de bir insandı ve eserlerimizde de her cephesiyle böyle ele alınmıştır. CHP'nin en güç problemi partileşmek. Her siyasi kuruluş yaşadığı bunalımlarda kendi hamuruna karışan eksikliklerin ve yetersizliklerin illetlerini taşır. CHP'nin parti olarak yaşadığı bütün bunalımlarda bir türlü partileşememenin etkileri ve belirtileri daima kendini göstermiştir. 3. CHP bir parti değildi. 14 Mayıs 1950'de İnönü iktidarı kaybettiği zaman önünde meçhullerle dolu bir ufuk açılıyordu. Çünkü her vesileyle işaret ettiğimiz gibi bu değişiklik normal bir parlamento değişikliği değildi. Değişen düzen rejimdi. Tek şef, tek parti ve otorite hükümet nizamından gelen ve onun mahsulü olan CHP ve İnönü şimdi kendi rıza ve çabaları ile çok partili parlamento rejimine geçiyorlardı. Hem tek şefi, hem tek partiyi, hem otoriter hükümet sistemini reddeden başka bir hayat nizamına giriyorlardı. Bu nizamda halk, kalabalıkların oyları ve bu oylarda bu kalabalıkların yıllar yılı gerilere itilmiş, halk ruhunun derinliklerini birikmiş binbir ilkel duyguları, istekleri, eğilimleri artık etkili olacaktı. Kalabalıklar meydanında ise demagog, karşısına çıkacak akıl ve mantık adamını her zaman yenebilirdi. Kaldı ki İnönü'nün girişeceği savaşta bir de büyük eksiklik vardı. Parti. Evet, İnönü'nün elinde günün yeni şartlarına uyan ve kalabalıkların oy mücadelelerine hazır bir parti yoktu. Çünkü CHP bu anlamda bir parti değildi. CHP bu maksat için kurulmamıştı. Bu mücadele için yetiştirilmemişti. Daha doğrusu CHP aslında bir parti değildi. Yani çok partili bir parlamento sisteminin dilediği anlamda bir halk örgütü yahut bir siyasi organ hiçbir zaman olmamıştı. Bu gerçeği belirtmek ve İnönü'nün yeni siyasi ortamda karşılaşacağı güçlüklerin temel sebeplerini kavramak için bu partinin kuruluş şartlarına ve yapısındaki özellikle bir daha göz atmalıyız. Ama geriye doğru bu kısa bakışa geçerken konunun kavranabilmesi için parti kavramı üzerinde bir şartı belirtmek gerekir. Batı anlamında parti, parlamentoda iktidar mücadelesi için kurulur. Gaye ya hükümet murakabe ya iktidarı yönetiştir. Her iki hadede parti denilen organın hükümet üstünde murakabe hakkı ve yetkisi bu parti ister iktidarda ister muhalefette olsun kesindir. Halbuki CHP 27 yıllık iktidarında hükümeti hiçbir zaman gereği gibi denetlemedi. Çünkü tek şef, tek parti ve otoriter hükümet nizamında parti hükümete değil hükümet partiye hakimdi. Daha doğrusu tek şef hem partiye hem hükümete hakimdi. Böyle olunca da CHP denilen teşkilat parti olma vasfından bütün iktidarı boyunca daima yoksun kaldı. Ve hiçbir zaman Batı demokrasilerindeki anlamda bir parti olmadı. O kadar ki tek şef bir aralık daha pratik ve sadece şekli koruyucu bir kararı vardı. Hükümetin yönetici icra kadrosunu parti teşkilatının da başına getirdi. Başvekil zaten parti genel başkanıydı. İçişleri Bakanı parti genel sekreteri sayıldı. Valiler partinin il başkanları, kaymakamlar ilçe başkanları oldular. Ve seçim listeleri de tabii merkezde tertip olundu. Muhalif parti olmadığı için bu listeler olduğu gibi kazanıyordu. Bu böylece CHP'yi demokratik anlamda bir parlamento gücü, hatta parti saymak elbette ki kabil değildi. Bu özelliği böylece işaret ettikten sonra bu vaziyeti yaratan tarihi gelişmeye de kısaca göz atabiliriz. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.